Ayrım 8, sayfa 75, 6. kısım, Berlin, 15 Aralık. Kanatlarında kırmızı yıldızlarıyla Ilyushin nakliye uçağı Doğu Berlin'in Schönefeld Havaalanı'nın buz tutmuş pistinde durdu. Sert hatlı, büzük dudaklar, uzun bir yüz, küçük ve parlak gözler, zayıf bir adam merdivenleri indi, pisti hızla geçerek bekleyen Zis marka otomobiline bindi. Araba kapıdan çıktı ve kentten uzaklaşıp doğuya doğru yönelirken Albay Gennady Kreskin kasketini çıkardı, elini seyrelmeye yüz tutan saçlarında gezdirdi. 62 yaşında, 30 yılı aşkın hizmetiyle KGB'nin eskilerinden ve üst yöneticilerindendi. Sadece Beria ve Stalin'e hesap verirken Moskova'nın Dzerinski meydanındaki KGB genel merkezinin ikinci kısmının kapsamındaki özel yurt içi operasyonlardan sorumluydu. Kreskin, işte bu görevi çerçevesinde buradaki çok gizli Sovyet araştırma merkezinde aylık olağan denetimini yapmak üzere Doğu Berlin'e gelmişti. Denetimini her zamanki katılığıyla yapacağı da kesindi. Siyah Zis Potsdam karayolu üzerinde yaklaşık 30 kilometre gittikten sonra sola sapıp stabilize bir yola girdi. Sonunda sakin Alman köyü Luckenwalde'ın yanından geçti. İki tarafında uzun kayınların sıralandığı yol, metal bir bariyerin ardındaki çifte kapının önünde sona erdi. Bariyerin ötesinde iki tarafı dikenli tellerle korunmuş asfalt bir yol vardı. Zis yaklaşırken üniformalı iki nöbetçi hazır ola geçti. Beton barakadan çıkan subay arabanın yanına yaklaşarak yolcunun kimliğini denetledi. Birkaç saniye sonra bariyer yükseltildi, siyah araba yola devam etti. İki yanı dikenli telli yolda yaklaşık yarım kilometre yol aldıktan sonra Kreskin, yeraltı tünelinin bir devin topraktan çıkan büyük beton çenelerine benzer ağzını gördü. Araba tünele girdi, durdu. Kreskin otomobilden indiğinde kendini devasa bir yer altı otoparkına benzeyen bir koruganda buldu. Ağır havaya mide bulandırıcı bir mazot kokusu hakimdi. Tepede çiğ bir neon ışığı parlıyor, duvar diplerinde ona yakın askeri araç park edilmiş bekliyordu. Sağdaki asansörün metal kapıları açıldı, görevli subay Kreskin'i selamladı, asansöre girmesini bekledi. Kapılar kapandı, asansör inmeye başladı. Paris'ten kalkan 209 uçuş numaralı Pan American DC-6 neredeyse tümüyle boştu. Sarışın adam önden ikinci sırada pencerenin yanındaydı. Uçak sola yatıp Berlin'in Vanisi gölü üzerinden geçerken adam altında uzanan Unter den Linden'i gördü. Çevredeki mahallelerde hala yer yer bomba kraterleri görülüyordu. Bakışlarını doğuya çevirdiğinde Rus bölgesinin yıkık dökük yapılarını fark etti. Uçak 10 dakika kadar sonra Batı Berlin'in Temelhof havaalanına indi. Pasaport ve gümrük işlemleri uzun sürdü. Ruslar Doğu Berlin'in çevresinde 10 metrelik bir ölüm kuşağı oluşturalı beri her yerde görülen askerler Temelhof'ta da mevcuttu. Batı Alman görevlisi sahte Amerikan pasaportunu fark etmedi. Adam fazla gecikmeden gümrükten çıktı. Gelen yolcu salonunun dışında ona yakın Amerikan kamyonu vardı. İki asker çiklet çiğneyerek sohbet ediyordu. Kimse sarışın adama dikkat etmedi. Biraz sonra sivil otomobil parkının karşısında duran gri Volkswagen'i gördü. Direksiyonun arkasında 30 yaşlarında güzel bir kadın sigara içerek oturuyordu. Sarışın adam kadının belirgin Rus hatlarını görür görmez tanıdı. Kadının boynunda mavi bir eşarp vardı. Sarışın adamı görünce sigarasını arabanın camından dışarı attı. Arabaya yaklaşmadan önce tam bir dakika bekledi. Daha sonra bavulunu arka koltuğa yerleştirirken gözlerini gelen yolcu salonundan ayırmadı. Arabaya binip kadının yanına otururken konuşmadı. Birkaç saniye sonra kadın Volkswagen'i hareket ettirdi. Berlin'e doğru yola koyuldu. Albay Gennady Kreskin karşısında oturan iri ve kılıksız adama bakarak gülümsedi. Bir zamanlar Almanların inşa ettiği çok katlı yeraltı kompleksinin üçüncü kadında Sergey Engren bürosundaydılar. Kreskin gülümsedi. Peki o zaman Sergey, bana sorunlarını anlat. Sergey Enger, kocaman göbekli, seyrelmeye yüz tutmuş, dalgalı siyah saçlı, kılıksız ve tombul bir adamdı. Moskova Üniversitesi'nden fizik diploması almış, Luckenwalde yeraltı kompleksinin araştırma bölümünün başına getirilmişti. Yumuşak davranışları ve kılığındaki özensizliğine Enger sık sık değişik çoraplar giyer, kravatında da kahvaltısının ya da yemeğinin anılarını taşımasına rağmen adam zekası bir ustura kadar keskin olduğundan ve üstelik de başkalarını yönetme yeteneğinde de benzersiz olduğundan çekilebilir bir insandı. Anger gülümsemeye çalıştı. Sorunları olduğu kesindi. Ama Gennady Kreskin hiç de sorunları paylaşmaya hazır birine benzemiyordu. Albayın yüzü sert, keskin ve yıpranmıştı. Pırıl pırıl cildinde derin izler, yara gibi görünen derin çizgiler vardı. Bütün bunlar adamın soğuk tebessümüyle birleştiğinde ortaya korkutucu bir yüz çıkıyordu. Üstelik her zaman ütülü siyah üniforması ve pırıl pırıl cilalı çizmeleri de Anger'ı hep etkilemişti. Dış görünüşüyle mantıklı ve akıllı bir izlenimi veren Kreskin'in maskesinin gerisinde karanlık ve vahşi bir insan vardı. Bolşevik devriminin kış seferi sırasında Kreskin'in birliği Kafkaslar'da Don Nehri kıyısındaki Zadonsk yakınlarında 400 kadar beyazla karşılaşmış, 3 gün gırtlak gırtlağa süren çetin bir boğuşma sonucunda hepsini öldürmüştü. Teslim olanların ailelerinin bağışlanacağını vaat eden Kreskin, bunun yerine herkesi duvar dibine sıralayıp kurşuna dizdirmiş, ne kadınlara ne de çocuklara acımamıştı. Anger omuzlarını silkti, masanın üzerindeki kalemlerden biriyle oynadı. Sorunlarım olduğunu da nereden çıkarıyorsun Gennady? Proje beklediğimden de iyi ilerliyor. Kreskin gülümsedi. Harika, bunu duyduğuma memnun oldum. Anger sanki bir şeyden rahatsız olmuş gibi ayağa kalktı, aşağıdaki geniş komplekse açılan yüksek pencereye doğru yürüdü. Kompleks 2 yıl sonra bile Anger'ı hala şaşırtıyordu. Naziler yeraltı kompleksinde 10 yıl önce çalışmaya başlamıştı. Asıl niyetleri burasını bir V2 üretim tesisi olarak kullanmaktı. Ne var ki Rusların Doğu Prusya'da ilerleyişi Nazi planlarını alt üst etti. Şimdi artık burası Doğu Almanya'nın en gizli ve en gelişmiş araştırma merkeziydi. Tüm çalışmalar yerin altında gerçekleştiriliyor, böylelikle de kamuflaj gibi sorumluluklara gerek duyulmuyordu. Büronun ötesi ışıl ışıldı. Bütün her yer sanki gün ışığındaymış gibi aydınlıktı. Duvarlar boyunca uzayan havalandırma borularının uzunluğu en az yarım kilometre olmalıydı. Her yerde beyaz önlükleri içinde çalışan adamlar görülüyordu. Anger arkasına dönmeden önce birkaç saniye aşağıdaki şaşırtıcı görüntüye baktı. İstediğin ayrıntıları masanın üzerindeki dosyaya koydum, Gennady. Umarım istediklerim bunlardı. Kreskin dosyayı aldı. İçindeki ilerleme raporlarını inceledikten sonra Anger'a döndü. İyi iş başardın Sergi. Şu Alman bilim adamları sanki kendilerini aşmışlar gibi. Kreskin sırıttı. Kulağa gönderme tehdidinin ne kadar işe yaradığına şaşmamak mümkün değil. Bir süre Anger'ın yüzüne baktı. Sonra cilalı çizmelerini masanın üzerine dayadı. Bir sigara yakmadan önce üniforma ceketinin düğmelerini gevşetti. Bu, Kreskin'in sorgu sırasında oynadığı basit oyunlardan biriydi. Kurbanlarına bazen Kreskin'in de bir insan olduğu izlenimini verir, rahatlayıp onunla konuşmalarını kolaylaştırırdı. Anger'a bakıp gülümsedi. ''Sanki dünyanın tüm yükünü omuzlarında taşıyor gibisin. Eğer proje değilse ne? Hadi Sergi, kafanda ne varsa söyle.'' Anger tereddüt etti. ''Samimi olabilir miyim Gennady? Gerçekten de istediğim gibi konuşabilir miyim?'' Kreskin güldü. ''Eğer bu odanın dinlenip dinlenmediğini soruyorsan cevabım hayır. Seni hep özel biri olarak görmek istedim.'' ''Sana teşekkür borçluyum Gennady.'' Kreskin elini salladı, belli belirsiz gülümsedi. ''Saçmalama, yoksa dostlar neye yarardı? Kafandakilerini anlat.'' Anger cebinden kirli bir mendil çıkarıp alnındaki teri sildi. ''Buradaki hayatı İmkanı yok tahmin edemezsin. Makinelerin sürekli bunlaması, havalandırmanın çalışması, Almanların buna nasıl dayandığını anlamıyorum. Buradaki işimin bitmek üzere olmasından memnunum. Kreskin sigarasından bir nefes alırken sordu. Operasyonun sana ait bölümünün tamamlanmasına ne kadar zaman kaldı? İşler bu hızla ilerlerse beklediğimizden çok daha az. Değişik projeler arasındaki ilişkiyi kurmak için Broski ve ötekiler birkaç hafta sonra buraya gelecekler. Kreskin soruyu tekrarladı. Yani daha ne kadar var? Anger omuzlarını silkti. Bir ay, belki de daha az. İlk denemelerimiz çok başarılı oldu. Kafkaslardaki deneme bölgesi de tamamlanmak üzere. Bu arada Moskova'dan gönderilen Amerikalıların ilerlemesini gösteren raporları da okudum. Onların önünde olacağız. Onların Pasifik'te yaptıkları patlama bizim düşündüğümüzle kıyaslandığında çok ufak kalıyor. Gerçekten de Amerikalıların patlattığı bizimkinin tetik mekanizması olabilir. Gerçek hidrojen bombasını önce bizim patlatacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu duyduğuma sevindim Sergi. Raporumda çalışmalarını övmeyi unutmayacağım. Anger, Kreskin'in söylediğini aldırmadı. Sorusunu sorarken sesi yumuşattı. Savaş çıkacağına inanıyor musun Genedi? Kreskin güldü. Anger şaşkınlıkla albaya baktı. Bunda gülecek ne var? Demek kafanı kemiren bu. Bunu da düşündüm. Herkesin bu konudan bahsettiğini kabul etmek gerekir. Kreskin sırıttı. Peki savaş olacağını nereden çıkarıyorsun dostum? Yapma Genedi. Bunu görmek için dahi olmak falan gerekmiyor. Anger parmağını yer altı sığınağına uzattı. Son 2 yıl boyunca burada bir bilim adamı gibi değil, adeta bir köstebek gibi yaşıyorum. Bazen gün ışığı görmeden günler geçiyor. Tereddüt etti. Şu anda Amerikalılarla aramızda olanlara bakarsan bir çeşit çatışma çıkması kaçınılmaz görünüyor. 2 yıldan fazla bir süredir çılgın gibi silahlanma programına çalışıyoruz. Amerikalılar 6 ay önce ilk bombalarını patlattıklarından beri emrimize sınırsız imkan verildi. Sonra da tehditler geldi. Örtülü tehditler. Ama herkes ne olduğunu anladı. Sadece Alman bilim adamlarına değil, hepimize. Çalışan, daha çok çalışan. Yoksa başınız derde girer. Çalışın, daha çok çalışın. Yoksa başınız derde girer. Bunların bir nedeni olmadı Genedi. Sanki zamana karşı yarışıyoruz. Neden? Moskova'nın bize söylemediği bir şey mi var? Kreskin ağır ağır doğruldu. Amerikalılar mantıklı olursa savaş mavaş çıkmaz. Bu da ne demek? Ben bilim adamıyım, gerçeklerle ilgilenirim. Bana gerçekleri anlat Genedi. Kreskin birden döndü, sesi vahşi bir hayvanı andırıyordu. Amerikalılar kendilerini kahrolası dünyanın sahibi sanıyorlar. Bu gezegeni yönetmek, insanlara ne yapacaklarını söylemek için Tanrı tarafından görevlendirildiklerine inanıyorlar. İşte biz de artık bunu kabul etmiyoruz. Anger hayır anlamında başını salladı. Gelecek savaşın neye benzeyeceğini tahmin bile edemezsin. Üzerinde çalıştığımız şu bombalar Amerikalıların Japonya'ya attıklarından çok daha farklı, çok daha güçlü. Bir tek patlamayla koca kentler bütün insanlarıyla birlikte haritadan silinebilir. Nagasaki ve Hiroşima'da merkezin 10 kilometre dışındakiler hayatta kaldı. Güçlü bir termonükleer bomba bunun çok ötesine erişecek. Duraksadı. Kaldı ki sağır falan da değilim gene de. Moskova'dan 1500 kilometre uzak olabilirim ama söylentileri ben de duyuyorum. Kreskin sigarasından bir nefes çekmeden önce gözlerini kaldırdı. Neymiş bu söylentiler? Anger tereddüt etti. Savaşa hazırlandığımız, Stalin bombanın bir an önce tamamlanmasını istediği, böylece ölmeden önce Amerikalıların tepesine atacağı. Tek başına Kremlin'in bahçesinde dolaştığı, kendi kendine konuştuğu söyleniyor. Davranışlarının çok daha kestirilmez, çok daha değişik olduğu. Kimseye, kendine bile güvenmediği söyleniyor. Bütün bunlar seni endişelendirmiyor mu? Kreskin'in bakışları ciddiydi. Bütün bunları söyleyen kim? Anger gergindi. Sadece söylenti bunlar Kennedy. Yine de burada herkes bunlardan bahsediyor. Kreskin'in sesindeki tehdit açıktı. Bence böyle söylentilere dikkat etmemen ve yoldaş Stalin'in akli dengesinden yüksek sesle kuşkulanmaman daha iyi olur dostum. Moskova'da böyle şeyleri duyunca senin akli dengenden kuşkulanacak insanlar olabilir. Böylesi açıklamalar duvarları kauçukla kaplı bir odaya kapatılmana neden olabilir. Ya da Sibirya'da bir madende kürek sallamana ya da daha kötüsüne. Öyleyse sadece bu soruma cevap ver. Temizlik operasyonlarının yeniden başlayacağı söyleniyor. İnsanlar kitleler halinde tutuklanıp kamplara gönderiliyormuş. Özellikle de Yahudiler. Doğru mu? Kreskin Engin'e baktı ama soruya cevap vermedi. Sen parti üyesi, değerli bir bilim adamısın. Korkacak bir şey yok. Ben Yahudiyim gene de korkacak şeyim bu. Engin'in yüzü kızardı. Havada bir şey var, duyabiliyorum. Lütfen bana ne olduğunu anlat. Kreskin havlar gibi konuştu. Sanırım bu sığınakta çok fazla kaldın. Dedikoducularla gereğinden çok konuştun. Tüm dikkatini işine ayırsan daha iyi olacak. Yanlış haber yayan o köpekler günlerini görecekler. Sana bu kadarını söyleyebilirim. Eğer o kahrolası ağzını kapatmaz, kendine çeki düzen vermezsen sen de onların arasında olursun Anger. Bunu bir uyarı olarak al. Kreskin'in sesi tehdit doluydu. Davranışlarındaki mantıklılık kaybolmuştu. Sigarasını tabloya bastırdı. Tartışmaya son verdi. Evet, geç oldu. Denetimi bitirmemiz gerek. Bu kahrolası delikten çıkmak ve bir an önce Berlin'e dönmek istiyorum. Sarışın adam Kaiserman'daki daire penceresinin önündeydi. Dışarısı soğuktu. Acı bir rüzgar sokakları süpürüyordu. Pencerenin altından geçen İngiliz askeri kamyonlarının gürültüsünü duydu. Eğilip bakmaya üşendi. Kadın odaya girdiğinde döndü. Kadının elinde iple bağlı büyüyecek bir paket, bir de doktor çantası vardı. Elindekilerini masanın üzerine bıraktı, adamın yanına, pencereye geldi. Sarışın adamın yüzüne baktı. Adamda göze çarpan sükunet ve yalnızlıktı. Alex Slansky, 30'larının ortasında, uzun boylu bir adamdı. Koyu renk kruvaze bir takım giymiş, beyaz gömleğinin üzerine koyu renk bir kravat bağlamıştı. Kısa sarı saçları geriye taralıydı. Tıraşlı yüzüyle yakışıklı biriydi. Arabadayken bir iki kelimenin dışında laf etmemişti. Ama hafif Amerikan aksanıyla da olsa Almancasının iyi olduğu belliydi. Dudaklarının köşesinde sanki sonsuza dek duracakmış gibi görünen hafif bir tebessüm vardı. Ama kadının asıl dikkatini çeken adamın gözleri oldu. Açık mavi ve son derece tehlikeli. Bir sigara yaktı, adamın yüzüne bakmaya devam etti. Kreskin, Luckenwalde'deki denetimi öğleden sonra bitirir. Ondan sonra Karlshorst'taki KGB merkezinde briefinge girecek. Yarın sabah 7.30'da Sovyet bölgesi komutanıyla buluşacak. Onun için bu gece erken yatacaktır. Şimdiye kadar kışlada hiç kalmadı. Hep emrine verilen daireyi kullanıyor. Hayvanat bahçesinin karşısında numara 24 mavi kapalı bir bina. Kreskin'in dairesi ikinci katta. 13 numara. Kadın belli belirsiz gülümsedi. Bu bazen uğursuz olabilir senin için Alex. Ama uğur getirmesini dileyelim. Alex Slansky başını salladı, hafif tebessümü kaybolmamıştı. Bana karşıya nasıl gideceğimi anlat. Friedrich Streis yakınlarına çıkan tünellerimizden birini kullanacaksın. Çıkışta park edilmiş bir Kızıl Ordu cipi bulacaksın. Kadın dakikalarca ayrıntıları anlattı. Slansky dinledikleriyle tatmin olunca da ona bir zarf uzattı. Bunlar da kağıtların. Karlshorst askeri hastanesinde çalışan bir Kızıl Ordu doktorusun ve asker hastalarından birini ziyaret ediyorsun. Kreskin bir yılan kadar dikkatli ve kurnazdır. Kendini kolla, özellikle de dairede başka biri varsa. Olabilir mi? Küçük oğlanlardan hoşlanıyor. Ne kadar küçük? 10 yaşındakilere düşkün. Bir de erkek kardeşi var. Karlshorst'ta Petrov adlı bir binbaşı. Eğer o da oradaysa ne yapacağını biliyorsun. Slansky kadının sesindeki sertliği hissetti. Kadın paketi gösterdi. İhtiyacın olan her şey. Başarısız olmamaya çalış Alex. Çünkü eğer başaramazsan Kreskin seni öldürür. Kadın gittikten sonra paketi yatak odasına götürüp açtı. Üniformayı denedi, uyuyordu. Aynada kendine bakarken tüm vücudunun ürperdiğini hissetti. Gümüş renkli geniş apoletleri, parlak çizmeleriyle kahverengi yeşil binbaşı üniforması ona korkutucu bir görünüm vermişti. Kahverengi kemer ve kılıf hala paketteydi. Elini uzattı, tabancayı çıkardı. 7.62'lik otomatik bir Tokarev, Rus subaylarının standart silahı. Tabancanın namlusu yivliydi. Karşfel susturucuyu taktı, sonra yeniden çıkardı. İki dolu şarjör vardı, her ikisini de aldı, mermileri başparmağıyla çıkardı. Yatağına yürüyüp valizini açtı, valizden çıkardı, doktor çantasından bıçağını aldı. Uzunca bir süre parmağını bıçağın keskin yüzünde gezdirdi, soğuk çeliğin keskinliğini hissetti. Bıçağı kılıfına yerleştirdi, doktor çantasına koydu, metal kilidi kapadı. Üniformayı çıkarmadan önce valizden çıkardığı fotoğrafı ceketinin cebine yerleştirdi. Üniformayı dikkatle katladı, kahverengi paket kağıdına sardı, giyinmeden yatağına uzandı. Yatağın başucundaki çalar saat 3'ü gösteriyordu. 6'ya kadar uyumaya çalışacaktı. Kreskin'in arabası hayvanat bahçesinin karşısındaki apartmanın önünde durduğunda saat 7'ye geliyordu. Önce bir gök gürültüsü duyuldu. Kreskin arabadan inerken yağmur başladı. Siyah sis yeniden hareket etti. Albay merdivenleri tırmanıp anahtarı kilide soktu. İçeri girip kapıyı kapadığında kokuyu hemen fark etti. Askerlik hayatı bir silah ateşlendiğinde çıkan kordit kokusunu tanımasına imkan verecek kadar uzun sürmüştü. Hemen kuşkulandı. Yatak odası kapısı açıktı. Kreskin yatağın üzerinde mavi ipekli sabahlık giymiş Petrov'un cesedini hemen gördü. Uzakta da olsa keskin gözleri onu yanıltmadı. Şakaktaki kurşun yarasını, beyaz pamuklu çarşaf üzerindeki kızıl kan lekesini gördü. Derin bir nefes aldı. Aman Tanrım! Bir komünist için ilginç bir cümle Albay Kreskin. Arkasında belli belirsiz bir ses duydu. Birden döndü ve adamı gördü. Perdesi çekilmiş pencerenin önünde karanlıkta oturuyordu. Yüzü zor seçiliyordu ama elinde susturucu takılmış Tokarev başka bir şeyle karıştırılacak gibi değildi. Kreskin kılıfındaki tabancasına davrandı. Kılıfın kapağını açmayı başardı ama adam hemen ayağa fırlayarak karanlıktan çıktı. Tokarev'in Kreskin'in başına doğrulttu. ''Tavsiye etmem yoldaş. Eğer bir gözünü kaybetmek istemiyorsan tabii. Buraya. Masaya otur. Ellerini masanın üzerine yerleştir.'' Kreskin söyleneni yaptı. Adam yaklaştı. Tabip binbaşı üniforması giyiyordu. İskemlelerden birinin üzerinde de bir doktor çantası vardı. Çelik mavisi gözleri sakin ama tehlikeliydi. Kreskin'in yüzü tebeşir rengindeydi. Sordu. ''Kimsiniz?'' Yatak odasını yatağın üzerindeki Petrov'un cesedini işaret eden adamın dudaklarındaki belli belirsiz tebessümü gördü. Arkadaşın da onu vurmadan önce aynı soruyu sordu. Sanırım çabuk ve acı çekmeden öldüğünü duymaktan memnun olursun. Bu da senin kurbanlarına uyguladığın yöntemlerden epey farklı, değil mi? Kreskin birden anladı. Adamın geliş nedenini gördü. Oturduğu iskemlede kıpırdadı. Kılıfının kapağının masa örtüsüne sürtündüğünü hissetti. Artık genç değildi. Ama tabanca konusunda gerçek bir ustaydı. Üstelik adam da çok yakınında duruyordu. Kreskin tekrar kıpındandı. İnce yüzü yapış yapış bir terle kaplıydı. Fena halde yanılıyorsun dostum. Kreskin adamın sakince yaklaşmasını, masanın öteki ucunda 2 metre ötesinde dikilmesini izledi. Pek sanmam yoldaş. Sorununa gelince adım Alex Slensky. Soruna gelince adım Alex Slensky. ''Buraya seni cehenneme göndermek için geldim.'' Kreskin'in yüzü bembeyazdı. ''Kaçamazsın.'' Cesedin bulunduğu odayı işaret etti. ''Bu cinayet içinde vahşi bir hayvan gibi kovalanacaksın.'' ''Sen cinayetten söz edecek insanların sonuncususun Kreskin. Herhangi bir ülkenin yasaları senin kuduz bir köpek gibi öldürülmeni emrederdi. İç savaş sırasında en az 50 öğrencinin ölümünden sorumlusun.'' Anladığım kadarıyla tercihin beyinlerini bir kurşunda uçurmadan önce onlara tecavüz etmekmiş. Petrov'un yanında senin cesedini bulduklarında sevgililer arasındaki kavganın şiddetle bittiğini düşünecekler. Elimdeki tabanca Petrov'un. Önce onu öldürdüm, sonra da intihar ettin. Önce onu öldürdün, sonra da intihar ettin. Evet, pek güzel, dedi Kreskin kuru bir sesle. Peki seni kim gönderdi? İskemlesinde yine yer değiştirdi, kılıfının kapağının masa örtüsüne sürtünerek açıldığını hissetti. ''Onun pek önemi yok ama bunun var.'' dedi Slensky, ceketinin cebinden çıkardığı fotoğrafı masanın üzerine atarak. ''Al onu.'' Kreskin söyleneni yaptı. ''Fotoğrafa bak, kızı tanıdın mı?'' ''Hayır, nereden tanıyayım?'' ''Adı Ave Perlov'du, şimdi de işin kişisel yanı yoldaş Kreskin. Onu 1 yıl kadar önce Riga'da sorgulamıştın.'' Eğer yanılmıyorsam onu manganın önüne göndermeden yanında uzunca bir süre tuttun. İşkence çok hafif kalır. Duvarın önüne götürülürken sedye kullanmak zorunda kaldılar. Kreskin gülümsedi. Şimdi hatırladım o partizan orospularından biri. Seni pezevenk, daha 19 yaşındaydı. Kreskin Slansky'nin kontrolsüz öfkesini gördü, harekete geçme zamanının geldiğine karar verdi. Fotoğrafı bir kenara fırlatırken Slansky'nin gözlerinin resmi izlediğini gördü. Sağ elini tabanca kılıfına uzatarak hemen Tukrev'i çıkardı. Kreskin silahını ateşleyecek ve Slansky'nin sol kolunu dirseğinin hemen altından vuracak zamanı buldu. Yeterli olmadı. Slansky eğildi, Kreskin'in 2 gözünün ortasını nişanladı. Tabanca patladığında Kreskin iskemlesinden uçtu, yakından atılan kurşun kafatasını parçaladı, beyninin yarısını etrafa saçtı. Slansky fotoğrafı yerden aldı, yeniden ceketin cebine yerleştirdi. Üniformasının kolundaki deliğe baktı, kan lekesinin genişlediğini gördü. Acı yoktu, henüz yoktu, sadece kolu uyuşuyor gibiydi. Banyodan bir havlu aldı, yarının etrafına doladı, üzerine de askeri gocuğu çekti. Odaya geri döndüğünde siyah doktor çantasını aldı, içinden bıçağı çıkardı. Kreskin'in tabanca sesinin duyulmuş olacağını, çok az zamanı kaldığını düşündü. Yine de sükunetini kaybetmedi. Kreskin'in cesedinin üzerine eğildi, adamın pantolon düğmelerini açtı. Pörsük penisinin ucundan tuttu, bıçak havada bir an patladı, kan fışkırdı. Slensky kanlı et parçasını Krenski'nin açık ağzına tıktı. Bıçağı Krenski'nin ceketinde temizledi, yine doktor çantasına yerleştirdi. Kapının önündeki koridorda sesleri, kapıya vuran yumrukları duruyor ama çoktan pencereden çıkmış, yangın merdivenine geçmişti bile. Kadın kapıya vurduğunu duydu. Hemen açarak Slensky'yi içeri aldı. Binbaşı üniformasının yerine sivil elbiselerini giymişti. Sigarasını yakarken kadın kolundaki kanlı havluyu gördü. ''Aman tanrım Alex, iyi misin?'' gülümsedi, çılgın bir tebessüm. ''Şeytan kendi işini kendi görür. Krenskin'den cehenneme gitmeden önce ufak bir ayrılık hediyesi.'' Kadın mutfağa gitti, biraz sonra elinde pamuk ve makasla geri döndü. Slensky'nin kolunu sıyırdı, yarayı temizlemeye koyuldu. ''Göründüğü kadar kötü değil. Charlottenburg'da bir doktor var, bizden biri. Onu çağırırım.'' Bakışlarını kaldırarak adamın yüzüne baktı, sonra nedendir bilinmez ağlamaya başladı. Günlerdir kontrol altına aldığı gerginlik artık dayanılmaz olmuştu. Slensky parmaklarıyla kadının yüzüne dokundu. ''Gözyaşlarını sil Natalya, Krenskin hak ettiğini buldu.'' Ayrım sonu. Sayfa 86.